Mavi Vatan.
Vatandaki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik masada Recep Özlem sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında ben İpek Önder. Canlı yayında 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Mavi vatanımızın kuzeyinde iki Karadeniz ülkesi 500 günü aşkın bir süredir savaşıyor. 11-12 Temmuz 2023 tarihleri arasında Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO zirvesinde Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenski de katıldı. Ukrayna'nın NATO üyeliğini ve Rusya-Ukrayna savaşının geleceğini konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökberk Durmaz hocamızla birlikte. Ayrıca geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz. Konuklarımız bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş geldiniz Sayın Durmaz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Kıymetli hocam siz de hoş geldiniz.
Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Mavi Vatan'daki gelişmelerle başlayalım. Litvanya'da yapılan NATO zirvesinin yankıları devam ediyor. Türkiye'nin attığı adımlar yine tüm dünya medyasında hem de Yunan medyasında manşetlere taşındı. Detaylara dair neler paylaşmak istersiniz?
Evet, öncelikle biliyorsunuz TRT TSR'de de Türkiye'nin Ses Radyosu'nda da çok işlendi. Bu FETÖ darbe girişiminden Türkiye Cumhuriyeti'nin bu darbe girişimini atlatmış olması tarihi bir olaydı. Bunu biliyoruz. Sadece bir şey eklemek istiyorum burada. Şu ki, bunlar üniformalıydı ama bunlar askerdi diye düşünülmesin. Yani ben bir emekli askerim. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Yani bir insanların beynini, bir kişinin beynine ipotek etmesi diye bir olay var. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde söz konusu bile değildir. Kaldı ki zaten buna da Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları kesinlikle rağbet etmemişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir kısmı buna karşı çıkmışlardır. Emekliler dahil olmak üzere o gece gitmişler jandarmanın önünde, sahil güvenliğinin önünde, Genelkurmay'ın önünde. Yani FETÖ'cü olanları dahi ikna etmeye çalışmışlardır sivil halleriyle. Bunları biliyorum. Dolayısıyla bana sordukları zaman ya bunlar üniformalıydı deyince bunlar asker değildi, üniformalı zebanilerdi diyorum. Bunu geçmiş olalım. Ama milletimiz demokrasisine sahip çıktı ve bunu atlattı. Şimdi asıl konuya gelmek istiyoruz tabii. Mavi Vatan'la ilgili olarak sizin de söylemiş olduğunuz gibi Vilnius'ta önemli bir NATO zirvesi vardı. Bu NATO zirvesi sırasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden dahil olmak üzere birçok ülkenin liderleriyle görüştü. Bunlar içerisinde tabii ki Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de vardı. Yani bunu hem Yunan medyası hem benim takip ettiğim Alman medyasında bu konunun üzerine çok gidildi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu zirveden önce iki konuda dikkat çekmişti. Birincisi Avrupa Birliği konusunda. Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin daha fazla gayret göstermesi şeklinde ya da kuvvetle desteklemesi şeklindeydi. Biri de İsveç'le ilgili olan konuydu. Bunlar nasıl olur bilemiyoruz tabii. İsveç konusu yeşil ışık yakıldı ama son olarak meclisin toplanacağı tarihi olan sanıyorum Ekim ayına kaldı. Evet. O zamana kadar İsveç ne yapar bilemiyoruz. Konumuz olmadığı için yani doğrudan konumuz olmadığı için girmiyorum. Avrupa Birliği de gene şeydir ama Avrupa Birliği olunca şunu söylemem lazım. biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde savunmayla ilgili ve ekonomiyle ilgili konularda oy birliği gerekli. Şimdi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi. Bu iki kesim Türkiye'nin adaylığına karşı çıkıyorlar. Yahut da diğer ülkeler Türkiye'nin adaylığını istemediği halde ama istiyormuş gibi görünüp bahane eden ülkeler var. Onlar da bunların arkasına sığınıyorlardı. Bunu şöyle söyleyeyim, işte 2010'lu yıllarda ya 2000'li yıllarda milenyumdan sonra Almanya'da Schröder hükümeti vardı. Yani hükümetin büyük patronu onlardı. O dönemde hem Almanya hem de Brexit'le daha çıkmamış olan İngiltere dahi Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin adaylığını destekleyen ülkelerdi. Yani o zaman bu ülkelerin gücü çok daha fazlaydı. Şimdi ise dağılmış bir Avrupa Birliği var. Bu dağınıklık içerisinde ben hiçbir ülke liderinin tutup da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimini ikna edebileceğine şahsen inanmıyorum. Yani keşke olsa. Ha şu var, gümrük birliği ile ilgili husus var. Gümrük birliğinde yani Türkiye'nin serbest dolaşım hakkı olayı verilirse zaten büyük ölçüde çözülür diye düşünüyoruz. Öyle sanıyorum ki bir de son zamanlardan yahut da yakın zamana kadar Türkiye'nin yok eksen değiştirdi, doğuya kaydı bilmem ne şeyi vardı. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendi dış politikasını kendi çıkarlarına göre düzenlediğini ve buna bağlı olarak da her şeye rağmen Avrupa Birliği adayı üyesi olmak istediklerini ve Batı'dan kopmadıkları şeklinde bir mesaj vermiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi işte bu olay Yunanistan'da büyük yankı yarattı. Yunanistan hemen daha önceki haftalarda da konuşmuş olduğumuz gibi hemen tamam Türkiye ile anlaşma sağlandı. Artık Türk-Yunan ilişkileri düzelecek falan deyip kendine yontmaya çalışıyor. Böyle şeyler var. Mesela Erdoğan'la Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Miçotakis'in görüşmesi bu şekilde olmuş. Ama yakın zaman içerisinde gene bir Miçotakis-Erdoğan zirvesi olabilecek gibi. Biz bunların karşısında değiliz. Ama geçen yıl Mart ayında Miçotakis Türkiye'ye gelmiş. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüşlerdi ama gittiler. Bir buçuk ay sonra zehir zemberek açıklamalarını duymuştuk. Arkasından da Amerika'da kongredeki konuşmaları vardı Türkiye aleyhine. Bunları biliyoruz. Dileriz bunlar devam eder. Yani şöyle söyleyeyim, iki ülkenin yakınlığı ile ilgili temaslar devam eder. Biz de bundan mutluluk duyarız. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek bir diğer konu. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'ta iki kesimli federal çözüm önerisi vardı. Buna ilişkin olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin buna itirazı vardı. Çünkü artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. Türkiye'de bu bağımsızlığın tanınması için büyük bir diplomatik çaba içerisinde. Hal böyleyken hala federal çözüm hedefi diyor. Federal çözüm hedefini en başta Rumlar kabul etmiyordu. Türk tarafı bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla da Dışişleri Bakanlığı bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'la ilgili iki kesimli federal çözüm önerisine ilişkin olarak federal çözüm hedefinin artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığı gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gereklidir şeklinde bir açıklama yapmış. Son derece yerinde ve doğru bir açıklama. Bir diğeri, Türk savunma sanayinin başarısı Yunan basınında Türkiye tüm dünyada yeni koşullar yaratıyor diyor. Bu da gene Yunan gazeteleri Ege'deki donanma varlıklarını mukayese etmişler. Sonra Türk savunma sanayini aynı şekilde gelişmesini öne sürerekten Yunan tarafının buna karşı hem denizcilik alanında hem havacılık alanında bazı önlemler alması gerektiğini ileri sürüyorlar. Konuyla ilgili bir haberde Türk donanmasına karşı Ege'de çözüm arıyoruz diye bir başlık atmışlar. Haberde Fransa'dan alınacak frikateynlerin son derece hızlı bir biçimde inşa edildiğinden bahsederek önümüzdeki aylarda Yunan donanmasının Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri başka bir seviyeye taşıyacağından bahsediyorlar. Bu arada bizim bazı özel tersanelerimiz Ares gibi, Metex Savunma gibi Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracını, SİDA diyoruz ya buna. Havadakine SİHA diyoruz, denizdekine de SİDA diyoruz. Bunları geliştirmiş. Bu ULAK serisi ürünler var. Bunlardan da bahsediyorlar. Kendilerinin de buna sahip olması gerektiğini ileri sürüyorlar. İsteyen bir yüzü demişler ya, onun gibi. Tahıl koridoruna gelmek istiyorum.
Hı hı. Şimdi sıcak kuzey, gelişmeler evet. De yaşandı bugün. Açıklamalar vardı. Takip evet. Etmişsiniz.
Biliyorsunuz hocam. 60 gün önce alınan kararla Rusya 2 ay daha tahıl koridoru anlaşmasının uzatılacağını söylemişti. Son 15 günde Rusya ayak diriyordu. Bugüne kadar kalmıştı. Hatta birkaç gün öncesine kadar bile Putin'den olumlu sanki sinyaller vardı. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerini de dile getirerekten. Ben bugün belki olur diyordum ama bugün sabaha karşı Rusya'yı kızdıracak çok önemli bir gelişme yaşandı. Nedir o? 2014 yılında ilhak etmiş olduğu Kırım'la Rusya anakarasını birleştiren Azak Denizi'nin girişindeki Kerç Boğazı'nda bir köprü var. Bu köprüye 9 ay sonra bir kez daha saldırılarda bulundu. Yani ben bunu başka bir mecrada konuşurken veyahut da WhatsApp grubumuzda şey yaparken Rusya buna nasıl cevap verir diye aramızda mesajlaştığımızda bugün şeyin ilk günü, misillemenin ilk şeyi inşallah tahıl koridorunun yasaklanması yahut da uygulanmasına dair bir şey, Rus itirazı gelmez diyordum ama öğle saatlerinde geldi bildiğiniz gibi. Rusya tahıl koridorunu uzatmayacağını bildirdi. Bu aşılabilir mi, aşılamaz mı? Bunu yakında göreceğiz ama sadece bu değil tabii. Rus tarafının istediği başka şeyler de var. Yani birisi bahanesi işte bu tahılın önemli bir kısmı ihtiyaç sahibi olan Afrika ülkelerine değil, Avrupa ülkelerine gitti şeklindeydi. Ama onun daha önemlisi olan Rusya'nın kendi buğdayın ya da kendi tahılının da ihraç edilebilmesiydi. Çünkü şu ana kadar 33 milyon ton civarında olduğu söylenen bu tahıl koridorundan geçen tahıl Ukrayna'ya aitti. Rusya'nınki değildi. Rusya da bunu istiyor. Yani bir bunu istiyor. Kendi tahılının gönderilmesi, hatta bazı yoksul ülkelere bedava da göndermek istiyordu, bedelsiz olarak da. İkincisi, Rusya'nın ürettiği gübre veyahut da gübre üretiminde kullanılan malzemeler var. Bunları taşıyan veyahut da Rus tahılını taşıyan gemilere uygulanan yaptırımlar ya da şirketlere uygulanan yaptırımlar vardı. Bunların kalkmasını istiyor. Ayrıca Rus tahılı da gene ihraç edilirken bunun bedelleri ödeneceği zaman Rusya'ya gene yaptırımlar dahilinde biliyorsunuz SWIFT uygulaması yasaklanmıştı. Yani şeyin bedelinin döviz olarak uluslararası bankacılık sisteminde Rusya'nın böyle bir şey olsa bedel alması da yasaklanmış oluyordu. Bunun da kalkmasını istiyordu. En büyük amil bu. Bir bahane daha çıkmış oldu. Köprü nedeniyle böyle bir şey olduğunu gördük. Dileriz yakında
bir açık kapı da bıraktı mı Rusya, değil mi? Şimdilik ifadesini evet, kullanmıştı. Evet.
Bilmiyorum Sayın Hocam, bu Kerç Köprüsü'nü saldırı ve tahıl koridoru burada mı konuşalım? Kaç cümle ister misiniz yoksa asıl konumuza geldiğimizde orada
İsterseniz
mı?
İsterseniz konuya geldiğinde
tamam, devam edelim. Tamam, o zaman unutmayın, siz notunuzu alın. Şimdi Rusya demişken gene kuzeydeki mavi vatanımızın sahilleri Rusya, paralı savaşçı grubu Wagner'le ilgili bir olay var. Bu Wagner krizi tam olarak anlaşılamadı. Perde arkası henüz daha aralanamadı. Ne oldu belirsiz. Wagner'in hukuken var olmadığını söylemiş Putin. Yani biz de biliyoruz ki, Sayın Hocam da biliyordur. Özellikle Afrika'da Wagner'in yapmış olduğu şey vardı. İnsan hakları ihlalleri vardı. Bunlar şikayet edildiği zaman Rusya bu bir özel şirkettir deyip geçiyordu. Şimdi de hukuken var olmadığını söylemiş Putin. Paralı savaşçı grubunun hukuken var olmadığını belirterek özel askeri şirketlerle ilgili yasamız yok. Yani yasa yoksa paralı asker şirketi Wagner'de yok. Böyle bir tüzel kişilik yok demiş. Bununla kimi ikna edebilir bilemiyorum yani. Ben ikna olmuş değilim hocam. Bunu da bir başka soru tabii olarak isterseniz oraya koyun. Türkiye'de üretilen Kanada'nın ilk elektrikli römorkörü Vancouver'de teslim edildi diyor. Türkiye gördüğünüz gibi daha önceki Türk gemi inşaat sanayini burada konuşurken telefonla katılan değerli konuşmacılarımızla konuyu açtığımız zaman Türk gemi inşaat sanayinin neler yaptığını görmüştük. Yani özellikle Avrupa ülkelerine 10 bin 15 bin ton kapasiteli gemiler, kuru yük gemileri yaptığını biliyorduk. Şimdi Kanada gibi bir ülkeye de elektrikli römorkör, çevreci bir römorkör yapılmış ve teslim edilmiş. Onunla ilgili bir gelişmeydi. Efendim bakıyoruz başka neler vardır diyerekten. Bir diğeri gene Suriye yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ne bir mektup göndererek Cilve Gözü sınır kapısından insani yardım taşınmasını 6 aylığına izin vereceklerini duyurdu. Bu da Tağıl Koridoru gibi bir şey. Biliyorsunuz Cilve Gözü Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yakın Suriye'ye açılan bir kapı. Buradan Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere insani yardımlar gönderiliyordu. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya tarafının hazırladığı, sonra bunun karşısında Brezilya ve Hollanda'nın hazırladığı çeşitli şeyler vardı, tasarlar vardı. Rusya ısrarla 6 aylık olmasını istiyordu. Diğerleri ise 9 aylık istiyordu. Gene bu Suriye'de böyle bir şeye izin vereceklerini ama koşullu olaraktan bir mektup yazmış. Koşullar nedir diye baktığımız zaman birincisi kendilerinin terörist veyahut da terör diye nitelediği birliklere bu yapılmayacak. Bunlar olsun filan denebilir. Arkasın, herkesin aklına hemen şey DAEŞ, IŞİD neyse bu geliyor oluyor ama değil. Mesela Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu dediği Özgür Suriye Ordusu'nun grupları var. Bunları da Suriye yönetimi, Esad yönetimi bir terörist veyahut da terör grubu olarak nitelendiriyor. Bunlar olmayacak diyor. Gene burada şeyi de bu yardımın da Suriye Kızılaşı vasıtasıyla yapılmasını istiyor. Burada da şunu anlıyoruz. Suriye yönetimi istediği yere verecek bunu, istediği yere vermeyecek. Bu konudaki tartışmalar devam ediyor. Deniz Harp Okulu'nun 250. kuruluş yılı ve 52. Deniz Kuvvetleri Kupası yat yarışı başlıyor demiş. Başladı. Bununla ilgili olarak da yani sizlerle paylaşmak istedim. Deniz Mavi Deniz olduğu için burada zaman zaman Mavi Deniz'deki aktivitelerden, deniz sporlarından da bahsediyorduk. Böyle bir aktiviteyi sizlerle paylaşmış olalım.
Son bir haber mi paylaşacağız
artık? Evet, şimdi ilk akaryakıt tankeri denize indirildi diyor. Desan Özata ortaklığındaki akaryakıt tankeri projesi kapsamında ilk akaryakıt tankeri denize indirilmiş. Proje kapsamında 4 adet akaryakıt tankeri üretilecekmiş. Ve proje kapsamındaki gemiler %80 yerlilik oranıyla üretiliyor. Bu %20 ne yazık ki şeyleri gemi makineleri yani tarık sistemi oluyor. Keşke onları da yapabilseydik. Hep burada dile getiriyorum. Son olarak Endonezya yasa dışı petrol taşıdığı şüphesiyle İran petrol tankerine el koydu diyor. Endonezya 272 bin ton hafif petrol taşıyan İran'a ait tankeri yasa dışı petrol transferi yaptığı şüphesiyle el koymuş. Bununla ilgili de şeyi haberi sizlerle paylaşmış olalım diyelim. Burada sonlandıralım
mı? Burada noktalayalım haber turumuzu. Mavi Vatan'da geçen hafta yaşanan gelişmeler böyleydi. Kısa bir ara, aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatını konuşacağız konuklarımızla birlikte. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökberk Durmaz hocamızla birlikteyiz.
Gökberk
bir kez
hocam.
Daha hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
Hocam kırmayarak geldiniz, ben de teşekkür ediyorum. Şimdi siz aynı zamanda Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde bir mensubusunuz Ankara'da. Geçen hafta da bu enstitüde Ukrayna büyük etsin dinledik. Ukrayna Ankara büyük etsin. Beraber evet. dinledik. Siz de moderatördünüz.
Evet.
Benim de sorularım vardı hatta. Şimdi ona da dayanaraktan söyleyeceğim. 500 günü geride bıraktı bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın. Bunun öncelikle gidişatını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Bunu
bir dinleyelim.
Rusya-Ukrayna Savaşı geçtiğimiz 500 gün içerisinde gerek Rusya tarafındaki başlangıç beklentilerini gerekse de Batı ülkelerinin savaşın seyri konusundaki beklentilerini çok karşılamadı ve beklenenden uzun sürdü. Uzun sürmesi yer yer taraflara çeşitli avantajlar sağlamış olsa da savaşın mağduriyetlerinin bitmemesi ve savaşın bir an önce sona erip yaraların sarılamamasından dolayı hala bölgedeki sıcak çatışmalar ve bölgedeki kriz ortamı devam etmekte. Geldiğimiz noktada iki tarafın barışa yaklaşması da şu anda mevcut durumda gözükmüyor. Özellikle Rusya tarafının işte operasyonları, saldırıları devam ediyor. Aynı şekilde Ukrayna'da kendi vatanlarını savunmak adına batılı ülkelerden aldıkları mühimmatlarla, özellikle stratejik mühimmatlarla Rusya'yı kendi topraklarından def etmeye çalışıyorlar.
Hocam burada şunu söyleyebilir miyiz? Yani o büyükelçiyi dinledik ya.
Evet.
Büyükelçi aynen Zelenski gibi.
Hı hı.
Çok bir fark yok. Bu arada söyleyeyim, hakikaten Ukrayna'nın çok çetin ceviz bir büyükelçisi var Türkiye'de. Hakikaten bir büyükelçi olarak adeta savaşıyor yani, öyle birisi. Benim takdir ettiğim bir sonu söyleyeyim. Şimdi şöyle, bu savaşa baktığımız zaman bu savaşta şey açısından, Rusya açısından saldıran taraf olaraktan şey siyasi hedefi neydi? Ukrayna'nın bir kere NATO üyeliğinin engellenmesi.
Evet.
Bir diğeri de Donbas bölgesinde o bağımsızlığını ilan eden yerler vardı.
Evet.
Buradaki bölgenin özerkliğinin sağlanması ve
tanınması.
Daha sonradan da Rusya'ya bağlanması ve dolayısıyla da onların hak ve menfaatlerin kullanılmasıydı. Yani özetle böyle söyleyebiliriz.
Belki bir üçüncüsü de Rusya'ya biraz daha müzahir bir yönetimin Ukrayna'da.
Ha, doğru. Zelenski yönetimi evet. yerine doğrudur. Daha şey, öyle bir şey olabilirdi. Şimdi bunlardan bir kere NATO üyeliği en azından başka bir bahara kaldı Ukrayna'nın, onu söyleyebiliriz. Zelenski yönetimi de değişmedi. Sadece bu üçünden bir tanesi gerçekleşti. Rusya'sının böyle. Ama bunlar en azından Kırım'ın bağımsızlığı ve o diğer bölge, Donbas bölgesindeki yerlerin Rusya'ya bağlanması olayı kabul edilirse Rusya sanki barışa taraftar gibi. Ancak Ukrayna'ya baktığınız zaman kesinlikle bunu kabul etmiyorlar, değil mi? Yani bir,
tabii.
Bir kere bu işgal edilen yerler kesinlikle terk edilecek diyor. İki, Kırım'da verilecek diyor. Üç, bu yerlerdeki yapılan masraflar, şeyler var, zararlar
savaş
var.
Tazminatı.
Savaş tazminatı da alınacaktır diyor.
Evet.
Ve ayrıca da hatta Putin'i de Uluslararası Adalet Divanı'na çıkarma niyetindeler. Bunda bir dönüş var mı yok mu, ne görüyorsunuz? Böyle sorayım.
Şimdi Rusya tarafının özellikle Kırım Rusya için oldukça stratejik bir lokasyon ve burayı ne olursa olsun bırakmak istemeyecektir. Çünkü kendi donanmasının, Karadeniz donanmasının da üstü konumunda. Azak Denizi Ruslara mevcut durumda, mevcut donanma yapısı açısından kafi gelmiyor. Kırım aynı şekilde Ukrayna için de çok önemli bir lokasyon. Hatta Türkiye için de Kırım Tatarlarından, oradaki Türk nüfuzdan dolayı. Dolayısıyla o 2014'ten bu yana süre gelen bir kronik sorundu. Bir diğeri Donbas bölgesindeki Rus azınlıkların bağımsızlık istemiydi ama bunların ikisinin olması dahi Rusya'yı tatmin etmiyor. Çünkü Rusya özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Batı'nın sistematik, özellikle Amerika'nın sistematik olarak NATO'nun sınırlarını genişlettiğini ve kendi sınırına dayanmaya çalıştığını gözlemliyor. Bu konuda da haksız değil. Dolayısıyla Rusya aslında her ne kadar bu iki bölgedeki varlığını söylem olarak, gerekçe olarak gerekçelendirdiyse de Ukrayna özelinde kendi hakimiyetini ve bölgedeki kendine ait olan gücü de ortaya koymak istiyor ve NATO'nun ilerlemesini durdurmak istiyor. Ama Ukrayna Savaşı bunun tam tersine şöyle bir sonuca ulaştı. özellikle Finlandiya ve İsveç'in de NATO üyeliği noktasına gelmesiyle birlikte artık NATO'nun sınırları belki de Belarus ve Ukrayna hariç olmak üzere, bir de Gürcistan hariç olmak üzere tamamen aslında Rusya'ya dayandı. Ben şöyle görüyorum, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliklerinin kabul edilmemesi de adeta Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından o iki ülke sanki gözden çıkarılmış birer savaş alanı gibiydi. Ama bu iki ülke gözden çıkarsalar bile bunun gerisinde kalan bütün ülkeleri almak istiyorlardı NATO üyeliği içerisine ya da Batı bloğu içerisine. Şu anda geldiğimiz noktada tam olarak bu. Ben her ne kadar Ukrayna tarafı yoğun çaba sarf etse de NATO üyeliği konusunda, NATO üyeliğinin Ukrayna açısından yakın gelecekte ve orta gelecekte çok olabilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü NATO üyeliği aslında esas unsuru NATO üyeliğinin 5. maddeden kaynaklanan caydırıcılık unsuru. Yani NATO üyesi ülkelerin birisine, özellikle Rusya başta olmak üzere düşman unsuru olarak tanımlanan unsurlar sınır ihlali yapmasın, taciz etmesin, toprakları işgal etmesin gibi bir caydırıcılık, deterrence dediğimiz kavram üzerine inşa edilmiş. Ancak Ukrayna özelinde bu kavrama gerek yok çünkü zaten işgal edilmiş durumda şu anda. Dolayısıyla savaşan bir ülkeyi NATO üyesi olarak kabul etmek istemeyeceklerdir.
Yani hocam şöyle diyebilir miyiz? NATO ittifakının, ittifak anlaşmasının 5. maddesinde eğer üye ülkelerden birine bir silahlı saldırı olursa üye ülkelerin hepsi onu savunmak üzere
topyekün, evet.
Topyekün savunmaya gideceklerdir. Yani bu tamam. Şimdi ama şu anda Ukrayna bir şey olsa, üye olmuş olsa şu anda yapsalar zaten Ukrayna topraklarına saldırı var. Otomatik olarak NATO Rusya'yla savaşa girmiş gibi olacak, evet. Değil mi? O var. Şimdi geçen hafta gene Ukrayna Büyükelçisi'nin bir sözü vardı. Onu söyleyeyim size. Çok dedi ya, çok hisliyim demişti.
Evet, bayağı duygusalım dedi.
Duygusaldı. Duygu patlaması yaşıyordu. Aslında bu NATO zirvesine biliyorsun Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de davet edildi. Hatta Zelenski bu davetten önceki cumartesi Türkiye'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna'nın NATO'yu hak ettiğini söylemişti.
Evet.
Yani benim şahsi kanaatim de öyle. Hak ediyor ama tabii bu durumda mümkün değil savaşta.
Evet.
Savaş biterse ne zaman olursa biraz daha gene tartışacağız onu. Olabilir. Fakat Zelenski'nin de NATO'ya gene zirveden önce hızlandırılmış NATO üyeliği ile ilgili bir teklifi vardı. Bunlar olmadı. Basında da yazdı biliyorsunuz. Zelenski'nin yalnız olduğu zirve sırasında vücut dilinden de anlaşılıyor vesaire dendi. Onu bilemeyiz ama bu zirvenin sonunda bazı şeyler kopardı. Onu da sizden dinleriz gene. Fakat şu var. Büyükelçi iki şey söyledi bununla ilgili olaraktan. Birincisi şu anda dedi Ukrayna askerlerinin arasında bir söz var dedi. Nedir dediğimizde işte dedi ki NATO korkma burada biz varız veyahut da burada Ukrayna ordusu var diyor.
Sizi koruruz diyor. Evet.
Evet biz sizi koruruz demiş, tamam mı? O şekilde Rusya'ya karşı, Rusya'yı tehdit gösterdi ya NATO.
Evet.
Ona karşı NATO korkma biz sizi koruruz diyor. Çok anlamlı bir söz. Bu vardı. Bir diğeri de aslında hakikaten biz burada NATO ülkelerini, eğer Rusya'yı tehdit diyorsunuz siz, biz sizi gerçekten koruyoruz demişlerdi. Şimdi bir diğeri de şu var. Burada Türkiye'yi de ortaya atmıştı biliyorsunuz.
Evet.
Neydi? Bizi en iyi siz anlarsınız. Siz nasıl Avrupa Birliği kapısında işte kaç yıldır bekletiyorlarsa biz de en azından 2008'den beri, 2008 NATO Bükreş Zirvesi'nde bir ucu açık bir şey söylenmişti o zaman. Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyelik perspektifi verilmişti. Ama bir süre bir şey falan belli değildi. Dolayısıyla biz de bekliyoruz bu şekilde demişlerdi. İkisi de aynı anlamda söz vardı. İsterseniz buradan devam edelim sizle.
Elbette.
Yani bunun içerisinde siz az önce söylediniz ama NATO üyelik talebi var. Haklı gerekçeleri var mı sizce? Varsa neler olabilir?
Ukrayna'nın elbette kendi açısından NATO üyelik talebi var. Hatta NATO üyeliği bu savaş gerçekleşmeden evvel meydana gelseydi, üyelik gerçekleşseydi muhtemeldir ki bu Rusya'nın saldırısı da hiç yaşanmamış olabilirdi büyük ihtimalle. NATO tarafından Ukrayna'nın böyle bir talebi olması çok doğal. NATO'nun kabul etmemesi ya da NATO'nun bu işi bu kadar sürüncemede bırakması çok anlaşılabilir değil. Ama mevcut durumda şu şartlar altında NATO üyesi ülkeler de doğrudan Rusya ile bir sıcak çatışma haline girmek istemeyecektir. Çünkü caydırıcılık unsurunun bizatihi ötesine geçmiş olunacaktır. Türkiye Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilgili 60 yılı aşkın bir süredir Türkiye evet Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine devam ediyor. Dönem dönem yakınlaşmalar oluyor. Dönem dönem ipler geriliyor iki taraf arasında. Ancak tarihsel, sosyal, ekonomik, politik bütün dinamikleri alt alta üst üste koyduğumuzda Türkiye Avrupa Birliği üyeliğinin çok yakın gelecekte sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini ben çok mümkün ve gerçekçi görmüyorum. Tıpkı bu anlamda baktığımızda her ne kadar diğer dinamikler birbirinden çok farklı da olsa NATO-Ukrayna üyeliğinin de yakın süreçte gerçekleşmesi çok mümkün değil. Bu anlamda bir benzetme yapılıyor kamuoyunda da. Bu açıdan bakıldığında haklı. Ancak diğer taraftan tabii Türkiye ve Ukrayna arasında şöyle çok önemli bir fark var. Tarihsel açıdan Türkiye kendinden önceki Türk devletlerinin birer devam ülkesi olarak kabul edilirken Ukrayna'nın özellikle 24 Şubat 2021'deki operasyona başlangıç sürecinde Rus Devlet Başkanı Putin de açıklamaya çalıştı. Bunun üzerinden bütün operasyonu temellendirmeye çalıştı. Ukrayna'nın her ne kadar bir uluslararası hukuk nezdinde bağımsız bir devlet olsa da meşruiyetiyle ilgili Rus tarafının zihninde soru işaretleri olduğunu ve bu yüzden bu saldırılarında sosyolojik ve politik altyapısını oluşturduğunu bahsetti. Türkiye açısından böyle bir şey elbette söz konusu olmadığı için bu durumun benzemeyen noktası da burası olarak değerlendirebilirim.
Evet. Teşekkürler hocam. Şimdi Zelenski'nin katıldığı son NATO zirvesi. Zelenski buradan neler istedi, neler alabildi? Tatmin oldu mu sizce?
Zelenski zirve öncesinde sadece Türkiye değil NATO üyesi diğer ülkeleri de ziyaret etmeye çalıştı, etti. Ve savaş boyunca da Batı bloğundaki ülkelerle onların parlamentolarını yer yer fiilen bizzat ziyaret ederek, yer yer uzaktan bağlantı yöntemiyle onların parlamentolarına seslenerek kendi ülkesinin bulunduğu durumu izah etmeye ve gereken yardımları talep etme yönünde adımlar attı. NATO zirvesine gelindiğinde de işte bütün bu birikmişlikle birlikte gelinen noktada savaştan daha çok insan mağdur olmaması açısından Zelenski hızlandırılmış bir prosedür ile NATO'ya üyelik talebinde bulundu. Tıpkı İsveç ve Finlandiya'ya uygulanan hatta mümkünse daha hızlı bir prosedür talep etti. Ancak NATO zirvesinin tabii ki istediklerini bu anlamda alamadı. Çünkü NATO üyesi ülkeler o konu haricindeki bütün konularda Rusya'ya karşı hamle yapmaya ya da Rusya'ya karşı ittifakı genişletmeye olumlu bakarken Ukrayna konusuna değinmediler ve Ukrayna konusunda adım atmaya çalışmadılar. Bu anlamda en önemli destek tabii yine Türkiye'den geldi. NATO üyeliğini hak ettiği konusunda Ukrayna'nın. Benzeri bir süreci açıkçası NATO Gürcistan'da da gerçekleştiriyor. Ben tam da bu sebepten dolayı diyorum. Zaten Batı'nın zihninde Gürcistan ve Ukrayna hala Rusya'nın Sovyetler sonrası dönemine ait birer bu ifade çok söylenmesi de hoş karşılanmıyor ama uydu devlet konumunda değerlendiriliyor olacak ki NATO gereken adımları atmıyor ve Ukrayna ile Gürcistan'ın hala Rusya'dan tam anlamıyla koparılabileceğine inanmadıklarını ben düşünüyorum.
Evet. Şimdi tabii burada şey var. Büyükelçi de o gün serzenişte bulunmuştu. Ben şöyle bir bakıyorum. Bölgede yani Karadeniz ve Havzası'nda eğer demeyeyim zaten hem NATO bir tehdit olarak Rusya'yı kabul etti. Hem Avrupa tehdit olarak kabul etti. Dolayısıyla Rusya bir tehdit ise burada bana göre de zaten şeyden sonra tamamen tehditti. O Gürcistan'a 2008'de yapmış olduğu harekattan sonra tehditti.
Evet.
Kırım'ın işgalinden sonra tamamen tehdit oldu zaten. Bununla da adeta tescillendi. Nihayet uyuyan Avrupa'da tehdit olarak gördü bunu. Şimdi şu var. Bu tehdide karşı Avrupa'yı koruyabilecek olan iki güç var. Ben daha önceleri ısrarla birisi Türkiye diyorum, diyordum. Yani Karadeniz'de Rusya'yı durduracak başka bir güç yok. Ne Bulgaristan, ne işte Romanya mümkün değil.
Mümkün değil, evet.
Türkiye durdurur. Şimdi karada da özellikle, yani Balkanlar kısmı değil ama karada da, Doğu Avrupa'da da Ukrayna bunu gösterdi bana göre.
Evet.
Yani Ukrayna, bak 500 günü aşkın bir süreden beri hakikaten büyük bir direniş, büyük bir mücadele örneği verdiler. Şimdi o zaman şey demişti ya, Büyükelçi Ukrayna'nın, bizim yaptığımız dedi, sizin tıpkı milli mücadeleniz gibi dedi. Yani İstiklal Harbi'yle kıyaslanabilir bu dedi. Hakikaten de öyle bakıyorsunuz. Çünkü Ukrayna tarafı, oradaki askerler bir vatan savunması yapıyorlar. Rus askeri ise baktığınızda bunlar sanki bu savaşa gerek var mıydı? Bir haklı savaş mı? Haklı savaş olup olmadığı konusunda askerin kafası karışık.
Psikolojik üstünlük Ukrayna tarafında.
Evet, evet. Onu görüyoruz. Yani olay sadece şey değil. Ya Batı şu kadar silah verdi, bu kadar mühimmat verdi olayı değil. İki tarafı karşılaştırdığım zaman hakikaten etiyle kemiğiyle bütün benliğiyle kendini savunmaya adamış bir Ukrayna görüyoruz. Karşı tarafta ise dünyanın büyük güçlerinden birisi, silah gücü açısından, insan gücü açısından, ekonomik açıdan, yani birçok şeyiyle büyük bir küresel güç veyahut da küresel güç olmaya aday bir ülke var. Bununla mücadele ediyorlar. Dolayısıyla da bana göre de eğer savaş bittikten sonra veyahut da bir barış olur da, kalıcı bir barış olursa, Ukrayna bence bu haliyle NATO üyeliğini hak ediyor. Yani ben daha önceleri Ukrayna'nın ya da NATO'nun doğuya doğru gelişmesini pek tasvip eden birisi değildim. Ama kapıştılar. Bence bundan sonra Ukrayna kabul ediyor diyorum. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum size. Biraz önce Wagner'den bahsettik. Önce bir Wagner konusunu. Sizin tabii. Orada da gene stratejik düşünce üstünde evet. Tartışmıştık. Bazı şeyler, tartışmacılar Wagner için işte bu danışıklı dövüş böylece Putin şeylerini muhalefette kimler var onları öğrenmiş oldu diyordu.
Evet.
Ben aynı fikirde değilim ama sizin düşüncelerinizi alalım.
Anladım. Biraz önceki hususla ilgili hak etme konusunda hiçbir sorun yok. Çünkü kahramanca kendi vatanlarını savunan Ukraynalılar var. Sadece tam da bu sebepten dolayı, yani Rusya'nın kara ilerleyişini durdurabilecek geniş bir coğrafya olmasından dolayı ve savaşçı bir toplum olmasından dolayı belki de Ukrayna'yı Batı bloğu bir tampon bölge olarak aralarında tutmak isteyecektir diye de düşünüyorum eğer NATO üyeliği gerçekleşmezse. Wagner konusunda, Wagner, Blackwater gibi uluslararası askeri şirketler, bunların en önemli özellikleri gerektiğinde var olup gerektiğinde yok olabilmeleri. İşte Putin'in bu haftaki açıklaması mevzuatlarına göre bunların olmadığını, yok hükmünde olduğunu da bu sebepten söylüyor.
Hukuken yoktur diyor.
Evet. Bunlar işte hem uluslararası hukuk açısından hem iç hukuk açısından doğrudan bir bağlayıcı Rusya açısından
ama
en azından oluşturmadığını düşünüyor.
Affedersin, araya giriyorum. Şimdi hukuken yok diyor.
Evet.
Peki nedir bu Wagner? Rus silahlı kuvvetlerinin bir unsuru mu? Ama unsuru ise bunlar Moskova'ya doğru yürüyorlardı. Gene Büyükelçiden bahsediyorum sık sık. Orada bir sözü daha vardı. Yenir yutulur gibi değil. Bunlar dedi Rostok'a geldiler dedi. Hı hı. Değil mi?
Evet.
Ve orada dedi halkın büyük bir tezahüratıyla, coşkusuyla karşılandılar dedi.
Evet.
Moskova'ya yürüyorlar dedi. Moskova'da hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da ben Putin'i koruyacağım demedi dedi.
Sokaklara inme şey yapma evet. Direniş
şimdi,
yok. Evet.
Şimdi hukuken yoktur diyor. Elle tutulur bir şeydi bu. Uzun bir süre o Bakhmut'ta Ukrayna ile mücadele etti. Ukrayna kuvvetleriyle. Sonradan da bir şey kriz çıktı. Hatta bir isyan başlangıcı, kalkışma başlangıcı oldu.
Evet.
Hukuken yoktur diyebilir miyiz buna?
Hukuken yoktur diyemeyiz. Sadece iki kastının olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Wagner grubunun yaptığı iş ve işlemlerin yurt dışındaki doğrudan Rus devletini bağlamadığını beyan etmeye çalışıyor. Bir diğeri de özellikle bu son olayda, yani Moskova'ya doğru yürüyüşe geçtiler. Prigozhin ama sonrasında vazgeçildi. Önce Belarus'ta denildi, sonra Petersburg'da denildi. Netice itibariyle Onların arada nasıl bir anlaşmaya varıldı o konuyu bilmiyoruz. Onu muhtemelen önümüzdeki süreçte biraz daha aydınlığa kavuşacak. Ama bu süreçte Wagner ile ilgili güncel gelişmeler oldu. Bunlardan bir tanesi Orta Afrika'da malumunuz Çin Afrika'nın genelinde Wagner'in pek çok ülkede faaliyetleri var. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çin'le birlikte bundan sonra çalışmaya kararlaştırmışlar. Bu ilginç. Bu hemen Moskova'ya ilerlemenin üzerine oluyor bu olay. Bir diğeri de Orta Doğu ülkelerinde Wagner'in etkisinin, tesirinin ve kullanışlılığının artırılmasına yönelik politikalara geçiyoruz denildi. Wagner'in tırnak içerisinde güç kaybettiğini düşünebileceğimiz ya da düşünmemizin istenildiği bir süreçte bu iki önemli gelişmenin olması zannediyorum önümüzdeki süreçte Wagner'in adını daha az değil daha çok duyacağız. Ama Rusya Devlet Başkanı Putin ve Wagner'in arasında son dönemeçte nasıl bir diyalog gerçekleşti o kısım biraz daha herhalde gizemini koruyacak.
Evet hocam, son olarak bir soru vardı ama o daha devam ediyor. Sanıyorum konuştuklarımız içerisinde geçti. Sizce Rusya-Ukrayna savaşının ömrü konusunda bir süre tahmin edilebilir mi? Edemiyoruz herhalde.
Evet.
Ama son soruyu tahıl koridoruna getirmek istiyorum. Az önce demiştik. Ne düşünüyorsunuz tahıl koridoru için?
Şimdi tahıl koridoru...
Tabii bir de şeyde evet. Kerç Boğazı Köprüsü'ne yapılan saldırıyla birlikte bunu cevaplarsanız daha olur.
Tabii. Son Vilnius zirvesi, NATO'nun batıya doğuya doğru genişlemesi, Ukrayna'nın hala batı ülkelerinden yoğun sevkiyatları talep etmesi ve bunları alıyor olması, akabinde de işte geldiğimiz noktada Kırım ve Rusya'nın arasındaki köprüyü imha edecek, orayı bombalamak ve Rusya'nın Kırım'la olan bağlantısını kesme gibi hamlelerin peşine artık Rusya tahıl koridorundan şu dönem içerisinde çekilme kararı aldı. Ama şunu diyorlar, bizim şartlarımız yerine getirilirse tekrar devam ederiz diyorlar. Tahıl koridoru zaten Türkiye'nin çok yoğun, olağanüstü ve alışılmışın dışındaki diplomasi trafiğinin de etkisiyle bugüne kadar sürmüştü. En son Türkiye'deki iki seçim arasında tahıl koridoru iki ay daha uzatılmıştı. Ancak gelinen noktada tahıl koridorunu Rusya devleti kendi isteklerini biraz daha yaptırabilmek ve kendi yaptırımlarına karşı, kendine uygulanan yaptırımlara karşı bir karşı unsur olarak kullanılabilme açısından önemli bir enstrüman olarak kullanıyor. Önümüzdeki süreçte de tahıl koridoru üzerinden muhtemelen kendilerinin taleplerini daha çok dile getireceklerdir. Tabii kışa yaklaştıkça artık Avrupa ikinci kışını geçirecek Rus gazından ya da Rus enerjisinden uzakta. Dolayısıyla orada da tahıl koridorunun yanında enerji arzındaki elindeki önemli silahlardan bir tanesi olan enerji gücü de Rusya'nın elini güçlendirecektir. Bu yüzden Rusya çok kısa sürede istediklerini almadan Ukrayna'dan çekilmeyecektir. Batı bloğu da Ukrayna'yı NATO içerisine dahil etmediği için savaşın Ukrayna lehine süratle çözülmesini de çok yakında beklemiyoruz. Dolayısıyla bu bir şehrin düşmesi, diğer şehrin alınması, mevcut durumdaki çatışmaların önümüzdeki süreçte bir müddet daha devam edebileceğini değerlendiriyorum.
Hocam çok teşekkürler.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Sağ olunuz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökberk Durmaz hocamızla birlikteydik. Mavi Batı'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztar. Teknik masada Recep Özlem'di. Mikrofon başında ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta 16.05'te buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan